İki yeşil susamuru, Buket Uzuner.
Ayrım 11.
Erdal Onat'ın bacakları ferşli kaldı. Şimdi hala bir tekerlekli sandalyeye mahkum yaşıyor. Yine şiirler yazıyor, yine rakıyla balıktan zevk alıyor, yine karısının resimleriyle gururlanıyor, yine yaşama sımsıkı bağlı ama o sandalye yedi. Oğlu hapisten çıktı, şimdi bir iş adamı. Kızı yıllarca gizlendiği İsveç'e yerleşti, bir İsveçli sosyologla evlendi, iki de çocuğu oldu. Erdal amca eskiden yaptığı her şeyi yapabiliyor ama iki şey hariç, pasaport alamıyor ve koşamıyor. Bu yüzden yıllardır kızını ve torunlarını göremiyor, bu yüzden bahar gelince eskisi gibi karısıyla dağlara çıkıp günlerce süren çadırlı tatiller yapamıyor, yine de onu neşesinden yoksullaşmış görmedik hiç, bize hiç göstermedi. Onu hastanede ziyarete gidemedim, babam izin vermedi. KBK'lar tarafından vurulduktan 8 gün sonra evine çıktığında Selen babamı kandırmayı başardı ve beni Erdal amcayı ziyarete götürdü. Selen'le ilk kez yalnız kalıyorduk. Beni bizim evimize yakın bir pastanenin önden aldı. Dolmuş durağına kadar yürüdük. Yolda bana yeni okuduğu bir romanı anlatıyordu hararetle. Selen sanattan günlük yaşamına uygun bir elbise dikebilmiş, bu elbiseyi potsuz ve kesim hatasız bedenine oturtabilmiş, şık giyinen bir insandı. O ilkti. Sonra Mike ve Theo ama çok daha sonra. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanını da anlattı. Ödül almıştı kitap ama yine de görmezden geliniyordu. Çünkü aydınları ve aydın sorumluluğunu müthiş gırgırı alıyordu. Gocunmuşlardı. Öyle diyordu gülerek. Tutunamayanlar oldu mu sonunda gocunanlar? Ben gocunamayanlardanım herhalde. Pek bir şey anlamadan onun heyecanına takılıp eğleniyor, gülüyordum. Bu haliyle bana birini çağrıştırıyordu. Anlattıklarını anlamasam, ilginç bulmasam da yanında hiç sıkılmadığım, heyecan pırıltılarıyla ışıl ışıl yandığım birini, babamı. Yan yana yürüyorduk ve Selen cıvıl cıvıl konuşuyordu. Sevgi Soysal'ı sordu bana, hiç okumuş muydum, beğeniyor muydum? Tanışırdık, müthiş bir kadındı dedi. Beni etkileyen ender kadınlardan, güvenli, biraz saldırgan, muzır, yaramaz, ele avuca sığmayan, yaratıcı ve farklı. Kendini tanımlıyor diye düşündüm. Kendine benziyor diye seviyor Sevgi Soysal'ı. Yakınlarda pat diye öldü. Ölümün hiç yakışmayacağı o insanlardandı. Çok üzüldüm, çok. Sustu. Üzüntüsü somut biçimde aramıza çöküvermişti sanki. İçim acıdı. Ertesi gün ilk işim kitapçılarda Sevgi Soysal'ı aramak oldu. Yenişehir'de bir öğle vaktini iki günde okuyup bitiriverdim. Dolmuşa bindiğimizde iki Erenköy diyerek elinde daha önceden hazırladığı parayı şoföre uzattı. İki Erenköy, yani o ve ben, Selen ve Nilsu, babamın sevgilisi ve kızı. Ne rahat söylemişti, iki Erenköy. Önce içim ferahladı, derin bir limon çiçeği kokusu burnuma doldu, ciğerlerimi ilerledi. İki Erenköy, bu kadar, basit ve yalın. Sonra aniden rahatlama duygumu bombardıman eden bir panikle irkildim. Sevincim yarım kaldı. Yıllarca yaşantıma damgasını vuracak, yıllarca kendi ellerimle beni zehirlesin diye besleyeceğim o sinsi yılan başını uzattı ve beni ısırdı. Selen babamın sevgilisiydi ama babamın en önemlisi, en gözdesi olmamalıydı. Hayır, kendi yerimi ona veremezdim. Kimseye, hiç kimseye ama en çok Selen'e veremezdim yerimi. Babamın en çok sevdiği kadın ben olmalıydım. Bir tek ben. Sonsuz kadar ve sonsuza dek. Annem bile aramıza girmeyi başaramamışken bir yabancı, hele çok farklı, çok özel bir kadın asla. Tehlikeli, çok tehlikeli. O benim babam. İki Erenköy'ü ayrı ayrı alın, biri buradan olacak. Ne zaman, nasıl hazırlamıştım parayı ve benim yerime o hırçın sesle konuşan kimdi? Benim ağzımdan. Bunu ne o gün ne de daha sonraki olaylarda asla tanımlayamadım. Tam olarak yanıtlayamadım. Benim kontrolümün dışında o yılan. İçimde kendi ellerimle beslediğim. Dolmuş şoförü para işini aramızda halletmemizi, bozuk parası olmadığını söyledi homurdanarak. O halde sen yol paranı bana ver Nilsu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi bana dönmüş, elini uzatmıştı Selen. Utançtan kıpkırmızı kesilmiştim. Özür dilemek ya da yanlış anlamışlığa sığınmak için hala fırsatım vardı. Bu fırsat verilmişti ama güçlü gurur, kıskançlık, kendine güvenememezlik, sonradan Theo'nun "Sen babana fiziki bir ilgi de duymuş olmalısın" yorumundaki ilginin dozu. Parayı Selen'in isteksizce uzanan avucuna bıraktım. Sanırım Selen'in olgunluğu ağzından zehirler taşarak beynimde dolanan yılanı iyice tahrik ediyordu. Niçin bu denli mükemmeldi? Neden her şeye o sahipti? Özellikle babama. Ve ben 15 yaşında zavallı, annesiyle babasının kendi keyifleri uğruna ortada bıraktığı deneyimsiz, beceriksiz, zayıf kız çocuğuydum. Erdal Onat yaşayacak Nisu. Daha da güzel şiirler yazacak. Ama KBK'lar ölecek, yok olacaklar. Hiç iz bırakmadan. Erdal amcayı evinde ziyaret edip ona Selen'in aldığı çiçek ve kitapları verdikten sonra Selen bu yorumu yaptı. Çünkü kendine acımayacak denli akıllı ve güçlü bir insan. İnançlı, direngen. O sıralar Selen'in nasıl ince ve duyarlı bir kadın olduğunun ayrımında değildim henüz. Bana her elverişinde, canını yakarak iteleyişimde onu nasıl incittiğimi düşünmüyordum bile. Her iteleyişimden, her kabalığımdan sonra sanki tesadüfmüş gibi yaptığı yorumların, o anki olayların üstüne incelikle oturuyor oluşunun şıklığına da yıllar sonra ayılacaktım. Dönüş için dolmuşa bindiğimizde dünyanın en doğal işini her gün yapıyormuşçasına sakin bir sesle şoföre seslendi. Bir tane Kadıköy. Muzaffer bir edayla elimi cebime attım. Bir Kadıköy de burada. Müthiş güven veriyordu. Gençti. Asla asık yüzlü bir ciddiyeti yoktu. Evli değildi, çocuksuzdu, yalnız yaşıyordu, bağımsızdı. İşin en tuhaf yanı bütün bunlara karşın güven veriyordu ve saygındı. Babam, Selen'in Türk Edebiyatı profesörü olan babasıyla, tarih profesörü olan annesinin New York'ta yaşadığını, ailenin tek çocuğu olan Selen'in de son 3 yıldır Türkiye'ye yerleştiğini anlatmıştı Cem'le bana. Başka akrabaları var mıydı, hiç evlenmiş miydi, hiç bilmiyorum. Sonraları, ilişkimizin sıcak bir akıntıyla engin bir denize aktığı sonraları bile ne ben sordum ne o anlattı. Oysa ona rastlayana dek güven vermek ve saygın olmak, biraz yaşını başına almışlık, asık yüzlü ciddiyet, az konuşmak, ağırbaşlılık, öyle kah kah kih kuh ulu orta gülmeler, espri yapmalar, yollarda zıplamalar falan söz konusu bile değil. Ve evli barklı, kocalı karılı, çoluklu çocuklu olmak demekti benim için. Selen bunların hiçbirine uymuyordu. Rengarenk giyiniyordu, ağız dolusu gülüyor, tiyatroya, baleye gitmeden önce saatlerce makyaj masasının önünde oturmuyor. Böyle bir masası da yoktu evinde yani. Babamlar da kalabalık bir grup içinde savunduğu fikre tek başına sahip çıkabiliyor. Üstelik karşıtlarının tümü erkek olsa bile onlardan ürkmüyor, onlarla rahatça konuşup kırıtmadan, çekinmeden gözlerin içine bakabiliyordu. Üstelik saldırgan da değildi. Selen'in erkeklere bakışıyla kadınlara bakışı sırasında göz bebekleri aynı büyüklükteydi. Bir tek babama bakışında gözlerinden ballar damlıyor, akan balların lekesi nedense hep benim elbiselerimde kalıyordu. Sanki aklına geldiği gibi konuşuyor, gülüyor, giyiniyor ve yaşıyordu da yine de hiç aykırı, çirkin ve uçarı kaçmıyordu. Galiba Selen'in farklılığı da buydu. Onun şık bir davete günlük giysileriyle makyajsızca gittiğini, cilt bakımına çok dikkat ettiğini sonraki yıllarda keşfedecektim. Ama oranın en hoş, en gözde kadını olduğunu pek çok kez yaşamıştım. Hani şu şeytan tüyü olan insanlardan, tıpkı Theo gibi. Sadeliği, zarafeti ve doğallığı, aklının, kültürünün ve ince zekasının parlattığı eşsiz bir mücevherdi sanki. Ve en değerli taşlardan gerçekten anlayanlar hemen fark ediyorlardı Selen'i. Yanlış bıçak takımı konduğu için nefis kızarmış tavuk butlarını nasıl yiyeceklerini bilemeyen şık hanımların yan masada oturduğu bir restoranda parmaklarıyla tavuğu yiyişindeki zerafet öbür kadınların da özendirmiş ama onlara hiç yakışmamıştı. Daha çok kendi yazar çizer dostlarıyla yemeğe çıktığımız bir akşam Türk aydını korkaktır, özgün olacağına taklitçidir, sekterdir, kıskançtır dediğinde masada nasıl da yalnız kalmış, ürkmüş bakışlarla ne yapacağını bilemeyen babamı yemek sonuna dek unutuvermişti. Bir başka gün babamlara ziyarete gelen babamın bir jinekolog arkadaşı meraklı Orhan amca, Selen'in önünde 5 yaşındaki oğluna onu Leyli'nin getirdiğini anlatınca yine o kendini tutamamıştı. Selen oğlan çocuğunu çağırıp ona kadın ve erkek hücresinin birleşmesini, anne karnında büyüyen embriyoyu bir masal gibi anlatmış. Sonra da bebeğin annesinin vajinasından dışarı çıkıp doğduğunu açıklamıştı. Sakin, yumuşak ve zarifti. Orhan amca ve karısı dehşetten dona kalmış. Babam çaresizlikten mi, gülmemek için çabalamaktan mı, anlaşılmaz biçimde dudaklarını kemirmişti. Doktorun oğlu sormuştu. Peki ya bebek dışarı çıkarken annesinin çişi gelirse, bebek ıslanmaz mı? Haydi çık işin içinden der gibi homurdandı Orhan amca. Yağmurun nasıl yağdığını anlatır gibi rahat konuştu Selen. Çiş yapmak için ayrı bir delik var annelerde. Küçük oğlan aldığı yanıtlarla tatmin olmuştu. Başını salladı, oyuncaklarını döndü. Annesi utanarak banyoya kaçtı. Doktor olan babasıysa doktor olan babamla son Nobel Tıp Ödülünü tartışmaya başladı aniden. Yaşamının içindeki bütün resimlerde sosyal, yalın, zarif, adeta iddiasız gördüğüm Selen'i yakından tanıyıp son derece iddialı, alıngan, içe dönük, karamsar kişiliğini keşfedince şaşırıp kalmıştım çok sonra. Peki bizim tanıdığımız Selen, gerçek Selen'le nasıl başa çıkıyordu? Nasıl yaşıyordu bu kadın ikisi iç içe, yan yana, baş başa? Belki de bu ikilem, bu aykırılık ve karşılıktı Selen'i özel kılan. Kim bilir? Onu önceleri bir düşman, sonra bir kahraman, bir efsane yapmıştım ama artık onun yalnızca çok farklı, özel birisi olduğunu düşünüyordum. Ve o bunu hak etmişti. Yalnızca merak değildi. Bir yandan da hoşuma gidiyordu. Bazı hafta sonları deniz kenarında yürümek, adalara gezik yapmak ya da sinemaya gitmek için biz de davet ediliyorduk babamlara. Hiç reddetmiyordum. Halbuki Cem tam tersi bir ruh halindeydi. Ya derslerini bahane ediyordu, henüz hazırlıktaydı. Ya da bizimle geldiğinde hastalanıyor veya uyuyordu. Önceleri numara yaptığını sanıyordum ama o sıralar yalnızca 13 yaşında olan erkek kardeşim istese de ateşini 39 dereceye yükseltemez, yediği bütün yemekleri kusup ya da kolera olmuş gibi ishal sancısıyla kıvranamazdı. Daha önce büyük bir zevkle 3 kez izlediği Jaws, King Kong filmlerini babamlarla izlerken istese de inanılmaz derinlikte bir uykuya dalamayacağını düşünüyorum bugün. Çünkü Cem asla numara yapamayacak kadar düz, dürüst ve direkt bir çocuktu ve öyle bir yetişkin oldu şimdi. Onun rahatsızlığı annemle babamın ayrılığında yiten aile duygusuydu. Annemin kocasına aynı tepkiyi gösterişindeki adalet dengesi ve bugünkü düzenli, ciddi, başarılı yaşantısı bunun kanıtlarıdır. TV'de o sıralar pek tutkunu olduğumuz Amerikan Kırsal dizisi Küçük Evi izlerken sormuştu. Keşke biz de Kaliforniya'da böyle bir köyde yaşasaydık Nisu. Annem o ressamı tanımaz, babam da mimar kadınlara rastlamazdı değil mi? Sesinde onaylamam için yalvaran bir ton vardı ki bugün bile hala içime titretir. Şimdi tek eşliliğe, aşka, aileye ve vefaya sonsuz inanan, henüz bunlarda düş kırıklığı yaşamamış genç bir erkekti o. Belki de dünyaya nasıl bakarsanız öyle görürsünüz manzarayı. Çocukken aldığı derin yaralar belki, benden küçük oluşu belki de. Erkek kardeşimin bana uzak, soğuk ve benzemez olmasına rağmen kendi istediği resimleri görerek yaşamını sürdürmesini dileyişim, anaç sayılacak bir duygu olsa gerek. Cem'in çekilmesiyle babam, ben ve Selen sık sık bir araya gelir, sık sık birlikte bir şeyler yapar olmuştuk. Güzel günlerdi. Şimdi bakınca çok mutlu olduğumu anımsıyorum. Oysa çok mutsuz olduğumu sanırdım o zamanlar. Babam, ben ve babamın sevgilisi. Küçük, mütevazi lokantalarda yemek yer, sohbet eder, yollarda kestane, mısır, kuru yemiş, meyve atıştırır. Vapurda sucuk ekmekle salep, parklarda çay içerdik. Bütün bunlar babama ve bana çok yeni, eğlenceliydi. Selen, o her gün böyle yaşıyordu. Selen bazen bizi bırakıp önden yürürdü. Böyle zamanlarda gözlerinin derininde açılan bir kapıdan gitmiş gibi uzaklaşırdı bizden. Hep merak ederdim. Nasıl bir yerde o kimsenin bilmediği, tek başına kaçtığı kapının arkası? Kimler vardı orada? Neye benzerdi orası? Bana da içimde bir başıma çekip gidebileceğim, yalnızca kendi istediklerimi yapabileceğim bir kapı açmayı öğretmesini çok istiyor. Ama içimde bile bile beslediğim o korkunç gurur yılanının etkisiyle konuşmaya cesaret edemiyordum.
Ayrım sonu.